Dini Cevaplar YouTube kanalından herkese merhabalar. Bugün Kur'an kavramları serimizi kaldığımız yerden devam ettiriyoruz. Bugün akıl kavramını konuşacağız. Konuğumuz Profesör Doktor İsmail Yakıt. Merhabalar hocam, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk Yasin.
Hocam, benim akıl deyince aklıma Kur'an'dan doğrudan Yunus Suresinin 100. ayeti geliyor. Yunus Suresinin 100. ayetinde Allah aklını işletmeyenlere pisliği yağdıracağını söylüyor. Şimdi burada pislik olarak çevrilen kelime ris kelimesi. Şimdi ris kelimesine Kur'an'ın çeşitli bağlamlarında baktığımız zaman bu kelime içki, kumar, faloku gibi büyük günahlar için kullanılıyor. Hakeza Ahzab suresinin 33. ayetinde bir kadının kişiliğinden çok dişiliğini öne çıkarması, teberrüc etmesi, cazibesini kullanması, kırıtması gibi şeyler için kullanılıyor. Bu ris olarak niteleniyor. Bir başka yerde de leş, kan, domuz eti gibi haramlar için kullanıyor. Yani çok ağır bir ifadeyi aklını işletmeyen kimseler için Kur'an kullanmış ve bir özdeşi kurmuş diğer bağlamlara baktığımız zaman. Peki hocam, nedir ki bu akıl etmek?
Bu hemen ris kelimesiyle, gerçi konumuz bu değil ama konu içinde geçecek. Rich kelimesi her türlü pislik ve pis olan şeyler demektir. O bahsettiğin şeyler hep pis ve pislik olan şeylerdir. Ama Kur'an bağlamında baktığımız zaman, biraz sonra belki açıklarız, Yunus suresinde geçen o akletmeyenler, aklını kullanmayanların üzerine pislik yağdırırdan kasıt bela yağdırır. Yani orada artık onların, hani burnu pislikten kurtulmaz deriz ya, başı beladan kurtulmaz demektir. Evet, biz akıl kavramına geçelim isterseniz. Yani evet, asıl konumuz olan.
Evet hocam.
Yani konunun akışı içinde vereceğimiz bir ayeti sen öne almış oldun bu vesileyle. Tabii bir semantikçi için ilk yapılacak şey etimolojik anlamı bulmak. Bu etimolojik anlamdan günümüze kadar kazanmış anlamları tarayarak, tarih içinde diakronik olarak efendim bir anlam analizi yapmaktır. Şimdi bir bakalım, çünkü eğer semantik analiz yapabilmemiz için daima kökle kazandığı anlam arasında irtibat kurulması lazım. Bakalım var mı? Akıl kelimesi Arapçadan dilimize geçmiş bir kelime. Arapçada da aynen akıl, akıl. Ve bunun mastarı, kökü ukuldür. Ukul. Baslamak, bağlamak, bağlamaktan gelen bir isim. Ve en eski anlamı deve kösteğidir. Deve kösteği. Yani böyle vahalarda veya efendim yeşillik alanlarda develeri otlatacakları zaman sahibinin işi varsa, deveyi böyle başıboş bırakacaksa ayağını çaprazlama bir köstek geçirir. Diyelim ki hayvanın adımları 1 metre ise, 1 metreden daha küçük, 50 santim, 40 santim, 50 daha gibi bir alan. Çaprazlama sol öne ya sağ arkaya veya sağ öne ya sol arkaya gibi çaprazlama olarak geçirir. Bizim Anadolu'da da merkeplere, beygirlere, atlara falan yaparlar bunu. Bunu köstek denir buna. Yani bağlamaktan gelir. Fiil olarak bağlamak demek. Yani ilk başlangıçta devenin ayağını bağlayan bu okul, bu akıl, nasıl oldu da insanın kafasına kadar bir evrim geçirdi ve insanda bunu en önemli efendim melekesinin adı oldu. Çünkü o da bağlama işi yapıyor. Neyi bağlıyor? Kavramları birbirine bağlıyor. Olayları birbirine bağlıyor. Kelimeleri birbirine bağlıyor. Efendim cümleleri birbirine bağlıyor. Yani bütün bunları bağlayan melekenin adıdır. Eğer bu bağ koparsa, Anadolu'da bir tabir vardır, keçileri kaçırdığı hesabı. Artık hepsi bir tarafa gider. Onun için akli melekesi olmayanlarda kelimeler ve cümleler arasında bağ yoktur, kopuktur. Bir bakarsın Anya'dan, bir bakarsın Konya'dan, bir bakarsın Güneş'ten, bir bakarsın ne bileyim topraktan bahseder. Anlatabildim mi? Evet. Bağ yoktur. Onun için bağlamak mastarıdır. Kavramları, düşünceleri, fikirleri, insanları, olayları birbirine bağlayan ruhi melekeye akıl demiştir. Bizim Türkler en eski, yani Türkçemizde, öz Türkçe'de bu us kelimesi var. Tam aklı vermese de aklı ifade ediyor, aklı kullanmayla alakalı bir şey. Yani bunun ama olumsuzu kullanılmıyor. Uslu ol. Uslu hareket et. Yani davranışlarını kontrol eden melekeye akıllı. Türklerde davranışları kontrol eden melekeye. Divan Lügat-ı Türk'e baktığımız zaman us kelimesini iyi ile kötü arasında bir tefrik yapma diyor. Yani iyi ile kötü arasında bir ayrım yapma melekesi de var Türklerde. Peki Batılılar ne diyor buna, bu kelimeyi? Batı'da Latin, yani şu anda intelligent İngilizce, intelligent Fransızca. Bu Latinceden gelme bir kelime. Şu bugünkü Avrupa dillerindeki akıl kelimesi Latinceden geçmiş. Latince'de intellectus'tan geldi. Intellectus da, yani Latinler de Greklerden alma. Greklerde de selectus kelimesinden alma. Selectus, bugün seleksiyon veya selection dediğimiz, yani seçme, seçicilik, ayıklama. Yani iyi ile kötü, efendim büyükle küçük, faydalıyla zararlı arasında seçim yapma melekesine de bir seçim yapıyor. Yani burada akıl aynı zamanda seçim yapma yönüyle bakılmış. Bugün CIA var. CIA, Dünya İstihbarat Örgütü'nün, Amerika'nın CIA. Ortadaki i intelligent'tir. Akıl demektir. Çünkü seçiyor, uluslararası kırmızı bültenle, efendim gri bültenle, ne bileyim, çeşitli aranan insanlar fişleniyor ve seçiyor. Bu iyi, bu zararlı, bu tehlikeli, bu tehlikesiz gibi seçim yaptığı için orada bir akıl kelimesi, intelligent kelimesi vardır. Dolayısıyla Batı dünyası bunu seçim yönüyle ele almış. Çünkü aklın o meleği, öyle bir özelliği de var. Türkler ahlaki özelliğini ele almış. Davranışları kontrol eden mekanizmaya akıl deniyor. Araplar bağlantı kurma melekesinden hareketle buna akıl demişler. İster kavramlar arası, olaylar arası bağlantı kursun, ister davranışları kontrol eden meleke olsun, İsterse iyi ile kötü, büyükle küçük, faydalıyla zararlı vesaire gibi zıt kavramlar arasında seçim yapsın, insanın en büyük nimeti, Allah'ın insanlığa lütfettiği en büyük nimet akıldır. Akıldır. Hatta Allah evrene bir üç şey lütfetti. Birincisi akıl. Birisi vahiy. Birisi de dış dünya dediğimiz evren, tabiat. Şimdi bu üçünün birbirini teyit etmesi lazım. Çünkü aynı kaynaktan geliyor. Yani aklı yaratan da Allah, vahiy indiren de Allah, tabiatı yaratan da Allah. Dolayısıyla aklın burada hakemlik görevi var. Yani vahiy akıldan vesaire de üstün değil. Vahiy hakemdir. Hatta Kur'an ayetlerinde bile akıl süzgecinden geçirmiyor musunuz diyor. Efela yetedebberun el Kur'an'ı. Kur'an'ı akıl süzgecinden geçirmiyor musunuz diyor. Yani Kur'an'a hakemlik yaptırıyor Allah aklı. Onun için Kur'an ayetleri hiçbir zaman akla ters düşmez. Tabiattaki bilmi araştırmalar hiçbir zaman akla ters düşmez. Anlatabildim mi? Dolayısıyla bunlar akıl bilmin temelidir. İnsanlığın her şeyidir akıl. En büyük nimet. Çünkü başlangıçta Allah aklı insana silah olarak verdi. Çünkü doğada en zayıf yaratık insandır. İnsan gelişimini tamamlamadan dünyaya gelir. Eksik gelir. Aynı günde doğan efendim bir maymun yavrusuyla insan yavrusunu Fransa'da bir yaba tuvarla 6 ay her ikisinde de gelişimi aynı görüyorlar. Fakat 6 ay sonra maymun direkt gelişmiş bir birey gibi ağaca tırmanmaya, ağaçtan ağaça zıplamaya başlıyor. Ama insanoğlu hala daha bebek. Bir insanın gelişmiş bir birey olması için 20 senenin geçmesi lazım. Anlatabiliyor muyum?
Evet.
Ve doğada en zayıf varlık insandır. Ne aslanlar, kaplanlar gibi büyük tırnakları, keskin dişleri vardır. Ne kuşlar gibi kanatları vardır tehlike anında kaçabilecek. Ne atlar gibi ne bileyim bacakları kuvvetlidir koşabilsin. Ne de yılanlar, akrepler gibi zehirler vardır ki düşmanını hemen öldürebilsin. İnsanın tırnakları da, efendim kasları da bu tabiatla baş edecek güçte değildir. Allah ona gizli bir silah olarak aklı verdi. Akılla evreni bu sefer hükmetmeye, tanımaya başladı. Evreni tanırsa, bilgi edinirse bilgiyle hakim olur, hükmeder. Yani bilgi sahibi olmak demek, hükmetmek demektir. Hükmediyorsa bilgi sahibidir. Bu da akılla olur. O bilgiyle aslanı da kaplanı da ne yapar? Hep kontrolü altına alır ve evrenin en güçlü yaratıklarından biri olur. Akıl sadece onu silah olarak değil, aynı zamanda inancını tayin etme melekesi olarak da verilmiştir. Şu inanç zararlı, bu inanç faydalı, şu şöyle, bu böyle ayırabilir. Sonra yeryüzünde geçim şeklini de sağlar. Çünkü çıplak doğmuştur. Dolayısıyla giyinmesi lazım. Onun için efendim giyim kuşam yollarını arayacak. Efendim kendisine evler yapacak. Değil mi? Avlanacak vesaire. Bir sürü işi var. Dolayısıyla hepsini aklıyla yapacaktır, geliştirecektir. Kur'an'a baktığımız zaman aklın önünde meleklerin secde ettiğini görürüz. Melekler iki defa secde etmiştir. Bunu daha önce bir videomuzda da bahsetmiştik. Birisi ruh üfürülmesidir. Ana karnındaki de ruh üfürülme akli melekenin yüklenmesidir. Yani kodlanmasıdır. Akıl ve idrak kodludur. Diğeri de esmayı öğreterek bilgi edindikten sonra secdeye midir? Onun için iki secde vardır demiştik, hatırlarsın. Onun için akıl insana verilen en büyük nimetlerden biridir. Akıl Kur'an'da sürekli fiil halinde gelir. Hep genelde hep muzariyedir, bir yerde mazi fiil gelir. Diğerler ama fiil, mastar halde, yalın halde, somut halde bir donuk bir şekilde akıl yoktur. Sürekli işlerlik kazanan bir akıldır. Mutlaka akıl faal haldedir. Şimdi o zaman bir metafor verelim. Rahmetli hocamız Nihat Keklik, dur şimdi yazsın, bu örneği de verirdi. Şimdi bir metaforla izah edelim. Nedir bu metafor? Şimdi bir fabrika düşünün. Bu fabrika bir arazisi vardır, arsası vardır. Bir fabrikanın kendisi vardır. Fabrikanın çalışması vardır. Fabrikanın ham madde işlemesi vardır. Fabrikanın çalışmasının rölantide veyahut yüksek verimde çalışması vardır. Sürati, hızı. Fabrikanın bir de ürettiği ürün vardır. Akıl da aynı kodla çalışır. Bunun arsası beyindir. Bunun kendisi, fabrikanın kendisi akıldır. Çalışması tefekkürdür. Kullandığı ham maddeler, işlediği ham maddeler, okuduğumuz, duyduğumuz, düşündüğümüz ve fabrikanın işleyeceği maddeler, bilgilerdir. Efendim fabrikanın yavaş veya yüksek verimde çalışması zekadır. Akılla zeka farklıdır. ve fabrikanın ürettiği de fikirdir. Eğer biz fabrikaya ham madde vermezsek, fabrika boşuna çalışır. Boşuna çalışan fabrikada yıpranma fazla olur bilirsin. Onun için Kur'an boşuna oku demiyor. Oku, düşün, araştır. Boş durmak yok. Sürekli senden ham madde istiyor. Yeni yeni bilgiler istiyor ki yeni yeni fikirler üretsin, versin sana. Ve bu fikir devlete, millete, insanlığa yararlı, faydalı olsun. Senin şahsına da, ailene de, her şeye. Dolayısıyla bu fabrikada işlenen bu fikir, fikirler eğer ham madde vermezsek dedik, ne olur? Bu sefer akıl boş durmayacak çünkü sürekli fiil halinde. Hayali işlemeye başlar. Hayal. Hayali işleyince boş, artık okumayan bir insan, düşünmeyen bir insanın aklı sürekli hayal gücünde gezer. Ve hayal gücünde gezen insan daha ziyade hayal gücüne şehevi arzular hakim olur. Dolayısıyla insanın hedonik duyguları, düşüncelerini bu sefer işlemeye başlar. Yani onu kötü yola sevk edecek, yanlış davranışlara sevk edecek olan şeyleri onun okuma işi, düşünme işi, araştırma işidir. Kendi nefsindeki ve hayalindeki şeyleri işlemesidir. Onun için kafayı boş bırakmayacaksın. Eflatun'un bir sözü var. Boş bir kafa şeytanın çalışma odasıdır. Dolayısıyla eğer bütün şeytani şeyler hep işsiz gayıtsız insanların işi oluyor. Yoksa sorumlu, kendini bilen bir insan, okuyan, araştıran bir insan zaten kendi yolunda çalışmalarının içindedir. Onun için sürekli olarak akıl çalışır. Kur'an'da 750'den fazla yerde akla taalluk eden ayet vardır. Diyelim namazla ilgili 50 ayet varsa, zekatla ilgili diyelim 30 ayet varsa, oruçla ilgili diyelim 5 ayet varsa, düşünmek, araştırmak, akıl süzgecinden geçirmek, efendim akla dayalı konularda 750'den fazla ayet var. Ayetlerin çok olması onun ne kadar önemli olduğunu ifade ediyorsa, dolayısıyla Kur'an'ın en öne çıkardığı konu akletmektir, düşünmektir. Şimdi gelelim deminki ayete. Yunus suresi 100. ayet. Evet. Onunla açtığın için öyle söyleyelim. Diyor ki Allah aklını kullanmayanların üzerine pislik yağdırır. Kelime kelime tercüme edersek. Anlatabildim mi?
Evet hocam.
Buradaki pislik, yani hani insanın bunu pislikten kurtulmasın diye Türkçe bir beddua var ya, işte bunun Arapçası bir şey. Yani aklını kullanmazsa bir insan başı beladan kurtulmaz. Yani burnu pislikten kurtulmaz. İslam dünyasının geri kalmasının en büyük amili de aklı kullanma işleridir. Aklı devreye sokma işleridir. Onun için başları beladan, pislikten kurtulmuyor. Ne siyasetleri akla dayanıyor, ne inançları akla dayanıyor, ne davranışları akla, ne ahlaki prensipleri akılla izah edilir bir tarafı var. Anlatabiliyor muyum? Kesinlikle. Eğer bir toplum bu hale gelmişse, akıldan mahrumdur. Bakın Peygamber Efendimiz, kişinin dini aklıdır, aklı olmayanın dini yoktur diyor. Kişinin dini aklıdır, aklı olmayan dini yoktur diyor. Zaten dinimizde bir kişinin mükellef olması, akıllı olması, mükellef olması için akıllı olması ilk şarttır, birinci şarttır. Aklı olmayan mükellef değildir zaten. Çünkü ona hiçbir emir, yasak yoktur. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla Kur'an'ın muhatabı akıldır. Peygamberlerin için geldi. Peygamberler tekrar aklı devreye sokmak için geldi. Tekrar sapıttılar. Artık çünkü inanmayanlara Kur'an sürekli akletmiyor musunuz der. Müslümanlar için demiyor bunu pek. Aklını kullanmıyor musunuz diyor bize. Tefekkür edin, tezekkür edin diyor bize. O yönde sevk ediyor da. Fakat inanmayanlar için özellikle aklını kullanmıyorsunuz. Aklınızı niye kullanmıyorsunuz diye hükümler, emirler veriyor. Dolayısıyla akıl İslam dininde Allah'ın insanoğluna verdiği en büyük nimettir. Bakın bugün bütün keşifler, şu konuştu bilgisayarlarımız, arabalar, füzelerimiz, bütün nükleer silahlarımız, Ay'a, Mars'a seyahatlarımız hepsi akıl sayesindedir. Akıl öyle bir nimet ki bunu iyi bir yolda, insanlığın mutluluğu yolunda kullanmak zorundayız. Kur'an'da akıl en önemli unsurdur. Anlamak için, bir şey icat etmek için ve mutlu yaşamak tek yolu aklı iyi kullanmaktan geçer. Bilmem bunu anlatabildim mi?
Hocam maalesef şöyle bir durum var. Siz dediniz ki yani Müslümanlar akla önem vermiyorlar. O yüzden bu gibi kötü bir duruma düştüler dediniz. Ama maalesef durum çok daha kötü gibi, akıl düşmanı gibi Müslümanlar en azından. Çünkü şöyle söylemler görüyorum. Yani akletmek şeytan işidir. Çünkü şeytan akıl etti. Ben ateşlerim, Adem topraktan dedi ve secde etmedi. Şeklinde izahlar da var. Yani maalesef Müslümanlar akla karşı nötr değil, düşman bir de yani üstüne üstlük.
Şu evet, sadece aklı kullanmama gibi bir şeyleri yok. Buyurduğunuz gibi akla da düşmanlar, akıl düşmanları bunlar. Bir adam tarikata marikata cemaate girecek olsa önce aklı terk et de gel diyorlar. Akıl soran, sorgulayandır. Kur'an baştan sona sorgulayın diyor. Çünkü akıl olmayınca neyle sorgulayacağım ben? Sorgulama yok, taklit var. Allah'a değil, kula teslimi, kula kulluk var. Bu insanın aklını başından alır. Dolayısıyla akıl nerede kullanılıyor daha fazla? O ülke diğer ülkelere hakim oluyor kardeşim.
Kesinlikle hocam. Yani
evet, yani aklı dışlayanlar İslam düşmanlarıdır. Yani ne kadar Müslümanız deseler de aslında Kur'an düşmanlarıdırlar. Çünkü Kur'an düşünün diyor, araştırın diyor, aklı kullanın diyor. Bizimkiler aklı at diyorlar. Çünkü köle olmaya, müstemleke olmaya mahkum olmuşlar demektir. Ona razı olmuşlar demektir. Böyle insanlar kalkınabilir mi? Elbette birilerinin lokması olur. Aklını kullanmayanlar akıllı insanlara lokmalar olur. Abi, onun için aklı geliştiren ve akıl yolundan hareketle, yani devletler bile akılla yönetilir. Efendim ilim akılla olur. İnanç akılla olur. Akıl kabul ettikten sonra kalp tasdik eder. Aklın inanmadığı masalımsı şeyleri nasıl insan kalbi tasdik eder ki? Akıl kabul edecek, gönlü meyledecek ve kalbinde iman doğacak. Onun için dil ile ikrar, kalb ile tasdik demişlerdir imanın esası için bizim Maturidi ekolü. O bakımdan akıl İslam'da en önemli melekemizdir, en önemli bir vasfımızdır, Allah'ın en büyük lütfudur.
Teşekkür ederiz hocam tekrar. Ben kapanış yapayım. Bugün programımız bu kadardı. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım siz de çok istifade etmişsinizdir. Bir dahaki Kur'an serilerimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.